Ayrım 7.
Sayfa 80. 1. 1984-90 arasında ABD'nin yıllık ortalama büyüme hızı %2.8, diğerlerinin AT12 %3, Japonya %4.6. Gerisinde kalmıştı. Japonya üstelik işsizliğini %1.4 ve enflasyonunu %1.4, yine dünyadaki en düşük oranı indirmeyi başarmıştı. Oysa ABD'de işsizlik %6.3 ve enflasyon %3.8 daha yüksek seyrediyordu. Ama bunlardan belki daha önemli olanı ithalat ve ihracatın gelişimiydi. 1980-90 arası dönemde ABD'nin yıllık ihracat artış oranı yarıya inmiş %3.3, buna karşılık ithalat artış oranı %7.6, eskiye göre yarı yarıya artmıştı. Japonya'da gelişme bunun tam tersiydi. İthalatın çok üstünde seyreden ihracat büyük dış ticaret fazlasına yol açıyor. 1990'da sırasıyla 231 milyar dolar ve 287 milyar dolar ve bu fazlanın büyük kısmı ABD pazarından sağlanıyordu. ABD ise büyük dış ticaret açığı 1990'da ithalat 516.6 milyar, ihracat 371.5 milyar dolar veriyordu. ABD'nin Japonya karşısında açığı büyürken Çin Halk Cumhuriyeti ve diğer dinamik uzak doğu ülkeleri, Tayvan gibi, Japonya ile aynı yolu izlemekteydi. Geniş Çin alanı denen Çin artı Çinli nüfusun yaşadığı Singapur, Tayvan, Hong Kong ile bölgenin Malezya, Endonezya, Güney Kore gibi ülkeler ise ne demokrasi siyasal rejim ne serbest piyasa ekonomisini ekonomi rejimi olarak benimsemişti. Aksine serbest olması bir yana piyasa sıkı denetim altındaydı. Bu bölge çok yüksek büyüme hızı %7 ila 10 arası ve ABD karşısında artan dış ticaret fazlalarıyla Japon modelini yakından izliyordu. Başka bir deyişle 1980'li yıllarda Latin Amerika, Afrika ve Orta Doğu alanlarındaki GOÜ gerilerken Uzak Doğu, Güneydoğu Asya ABD pazarını ele geçirmişti. Bölgede yatırım GSMH'nin %35-40'ı gibi, Türkiye'dekinin yaklaşık iki katı, dünyanın en üst düzeylerinde gezerken çeyrek yüzyılda kişi başına gerçek gelir ikiye katlamaları ABD'yi iyice rahatsız ediyordu. Giderek devleşen Çin'e karşı insan hakları silahını kullanarak ambargo koymaya kalktığında bu kez bölgedeki ihracatçı yatırımcı ABD'li iş adamları isyan ediyordu. Bürokratların Japonya öncelikli olmak üzere çıktığı diplomatik geziler, ABD aleyhine işleyen ticaretin düzeltilmesi için ekonomik ve siyasal nitelikli baskılar fazla yarar sağlamıyordu. ABD, AT-12'nin politikalarından da giderek artan biçimde rahatsızdı. 4 AT üyesi bir arada 40 milyar dolar gibi büyük sübvansiyonlar vererek jet yolcu uçakları, Airbus üretiyor. ABD'nin bu alandaki iki büyük şirketinin Lockheed ve McDonnell Douglas dünya tekerini kırıyordu. Ayrıca yüksek teknoloji alanında kamu girişimleri Fransa kökenli Thomson gibi kuruyor, Japonya ve diğer uzak doğu ülkeleri yanında bir de bunlar devreye giriyordu. AT tam üye sayısını 1980'li yıllarda 12'ye çıkarırken tarım politikası ABD'nin iyice aleyhine işler hale gelmiş, ABD'yi rekabet gücü en yüksek olan alanda bile büyük mali desteklerle vurmayı başarmıştı. Bir yandan fakirleşen çevre ülkeleri zaten tarım ithalatını kısarken bir yandan AT'nin rakip olarak dünya pazarlarında devreye girmesi ABD'yi isyan ettiriyor, çıkarlarını iyice zedeliyor, dış açıklarını giderek büyütüyordu. Ayrıca ABD'nin telif hakları, patent hakları, çeşitli hizmet kesimleri alanında kendi üstünlüğünü sağlayacak denetleme ve serbestleşme yolunda talepleri vardı. Gorbaçov 1985'te SSCB'yi siyasal ve ekonomik alanda serbestleşme yoluna sokarken ABD soğuk savaşın bir aşamasını zaten kazanmıştı. Gerçek olup olmadığı bugün bile tartışılan Yıldız Savaşları projesi elektronik bilgisayar alanındaki devrimi yakından izleyemeyen Sovyetleri pes ettiriyordu. Ayrıca Sovyet halkı artık tüketim malları artışı isterken askeri harcamaları artıracak yeni bir girişimi yükü altına sokulamazdı. Doğu Avrupa ve Balkanlardaki Sovyet uyduları ise diğer GOÜ gibi 1970'li yıllarda büyük dış borçlar altına girmiş, borçlar 1980'li yıllarda artışını sürdürmüştü. Bunlar da ABD, Almanya, Fransa gibi tüketim toplumu olmak istiyor, serbest piyasa düzeni küreselleşmeyle onlara benzeyeceklerine inanıyordu. Kısacası ABD, AT'nin Avrupa'daki desteğiyle soğuk savaşı kazanırken kendi kampındaki az ya da çok gelişmiş ülkelerin haksız saydığı rekabetiyle karşı karşıya kalmaktaydı. 1980'li yılların ikinci yarısında buralarda refah artışı sürüp giderken ABD sermayesinin artan kar haddine rağmen çöken sanayi kentleri, bütçe açıkları ve dış açıkların denetlenemezliğiyle boğuşuyordu. 2. Bu tablo bir sinema filmi gibi refah yıllarında yaşanırken ABD bir yeni aşamayı başlattı. Öyle ki serbest piyasa ekonomisi küreselleşme çerçevesinde sermayesi için eşit rekabet koşulları sağlarken kendi üstünlükleri dünya pazarında vurgulanmış olsun, eşitler arasında birinci olma durumu tartışmasız ortaya çıkabilsin. 1996 yılında ABD bu nedenle GATT çerçevesinde açılmasını istediği görüşmelerin Uruguay'da Punta del Este'de başlamasını sağladı. 1984-90 arası yıllar uzak doğu dışında kalan GOÜ'nün krizlerine karşılık ABD ve genelde merkez güçlü bir canlanmaya tanık oldu. Arada borsa ve döviz piyasalarında yaşanan çöküşler, Batı Avrupa'da tırmanmasını sürdüren işsizlik %8.2'den %9.9'a bir yana, düşen enflasyon oranları ve artan GSYİH ile refah yılları oldu. Bunda ileride incelenecek olan teknolojik değişmeyle dünya pazarlarını açan yeni ekonomik düzen ön planda rol oynadı. Sonunda sermayenin kar haddi yükselmişti. Ne var ki sermayenin kar haddi yükselmiş olsa da, merkez soğuk savaşı kazanma yolunda olsa da 1980'li yılların başında getirilen yeni ekonomik düzen, yani serbest piyasa ekonomisiyle sermayede küreselleşmenin evrenselleştirilmesi hareketi merkez içi sürtüşmeleri çözmeye yetmiyordu. ABD'nin harekete geçirdiği GATT görüşmeleri 1986 ise 1980'li yılların ikinci yarısında yılan hikayesine dönmüş, ne zaman ve nasıl sonuçlanacağı belirsiz bir noktaya doğru ilerlemesini sürdürmüştü. Bu sırada AT12 üyeye çıkmakla kalmamış, bir yandan ekonomik bütünleşmesini tamamlayacak olan süreçlerin üzerinde 1985'teki Avrupa zirvesinde anlaşmış, Avrupa Tek Senedi Temmuz 1987'de yürürlüğe girmişti. Amaç 1993 başı itibariyle bu süreci tamamlamaktı. Bu süreç eş anlı olarak parasal birliğe geçiş sürecini de güçlendirecek, böylece siyasal bütünleşmenin temeli tamamlanmış olacaktı. AT diğer yandan Batı Avrupa'nın geri kalan 7 ülkesini Avusturya, İsviçre, Liechtenstein, Norveç, İsveç, Finlandiya, İzlanda kendisiyle Avrupa ekonomik alanı içinde bütünleştirme girişimlerini başlatıyordu. Batı Avrupa'yı bir Avrupa karesine dönüştürme yolunda gelişen bu süreç, hem doların dünya parası olma gücüne bir darbe indirebilir, hem de Batı Avrupa pazarını ABD'ye ve çevreye büsbütün kapatabilirdi. 1980'li yılların sonunda ABD buna karşı GATT çerçevesindeki yeni girişimin yetmeyeceğini düşünmeye başlamış, kısasa kıssas bir girişimle Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı NAFTA Kanada ile imzalamak üzere harekete geçmişti. Uzak Doğu'da ise Japonya'nın etrafında Japon yatırımları ve kredileriyle beslenen bir blok oluşmaya başlamıştı. Kısacası 1980'li yılların başında serbest piyasa ekonomisi, küreselleşme olarak başlayan yeni ekonomik düzen, 1980'li yılların sonunda merkezin 3 blok içinde kozlarını paylaşacağı bölgeselleşme hareketiyle sonuçlanıyor, sanki merkez 3 kartel içinde birbirinden ayrılıyordu. 2. Doğu bloğu çökerken merkezde durgunluğun yeniden başlaması. 1980'li yıllar bitip 1990'lı yıllar başlarken merkez yeniden durgunluğa giriyordu. GSYİH'nin artış hızı neredeyse 1980'li yılların düzeyine düşerken %1 kadar işsizlik daha da tırmanıyordu. Tek olumlu gösterge enflasyon hızının 1960'lı yıllardaki düşük düzeyine inmiş olmasıydı, %5'in altında. 1987'de New York borsasındaki çöküş 1929'dan bu yana yaşanan en şiddetlisiydi. ABD'nin finans kurumları büyük sarsıntı yaşıyordu. Bunu 1990'da Tokyo borsası ve Japon finans kurumlarında yaşanan sarsıntı izledi. Yeni durgunluk dünyayı sarsan olaylarla birlikte gitti. Önce Berlin duvarı yıkıldı, 2 yıl sonra 1991 SSCB dağıldı ve komünist sistem Avrupa ve Avrasya ekseninde tarihe karıştı. Bunu yer yer Orta Avrupa, Kafkasya gibi alanlarda karışıklıklar, silahlı çatışmalar izledi. Aslında Soğuk Savaş'ın sona ermesi, daha önce merkeze kapalı komünist ülkelerin kapılarını, merkezin danışmanları ve finans kurumlarının etkisiyle serbest piyasa ekonomisine ve küreselleşmeyi açmaları çok olumlu bir gelişme olabilirdi. Merkezin tekrar düşüşe geçen kar haddini yükseltecek bütün öğeleri harekete geçirilebilirdi. Ancak ne serbest piyasa ekonomisi kurumlarının herhangi birine sahip olan ne de bunlarla ilgili bilgi birikimi bulunan bu ülkeler düşünülen işlevi tam yerine getiremedi. Aksine krizde darlıklara düştüler. GSMHD %20-40 arasında değişen oranlarda düşüş, hızlanan enflasyon, tırmanan işsizlik, dolar kıtlığı bunların önemli bir pazar oluşturmasına hiç olmazsa ilk birkaç yıl için fazla olanak bırakmadı. Ama yine de rublenin geniş bir alanda kullanılan para olarak yerine dolara bırakması, rezerv para olarak eski Sovyet bloğu ülkelerinde paralar konvertibiliteye geçtikçe dolar talebinin artması az kazanç değildi. Bunu özelleştirme yoluyla bu ülkelerin tesislerine merkezin yatırımlarındaki artış eklendi. Ayrıca doğal kaynakların petrol, doğalgaz, altın ve bunun gibi daha ileri bir teknolojiye işletilmesi ya da yeni kaynakların araştırılması için başta ABD, merkezin teknoloji ve sermayesinin devreye girmesi olanakları biraz daha genişletti. Yine de ne Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti gibi 3 Doğu Avrupa ülkesinin Türkiye ile AT arasındaki gümrük birliğini öngören Ankara Anlaşması'nın benzeri, Avrupa anlaşmalarıyla AT12'ye kabul edilmeleri, ne verilen ve de çok bol olmayan krediler, ne özelleştirme yoluyla ya da doğrudan yatırımlar için merkezden gelen sermaye, ne de artık dolar alanına girmiş olmaları, bu üç ülkeye demokrasi serbest piyasa ekonomisi küreselleşme yoluyla birkaç yıl içinde tüketim toplumu yapmaya yetti. Ama asıl sorun, bu gibi olanakları aynı ölçüde kullanamayan, üstelik etnik merkezli milliyetçilikle çalkalanan, demokrasi ya da serbest piyasa ekonomisini hiç tanımamış eski SSCB, yeni BDT, Birleşik Devletler Topluluğu Cumhuriyetlerinde yaşanıyor. Doğal kaynakları çok zengin olan Rusya Federasyonu başta olmak üzere bu cumhuriyetlerin tümü ancak çok uzun sürelerde gerekli kurumları yaratıp ayakları üzerine kalkabilecek gibi. İlginç olan nokta, eski Doğu Bloğu ülkeleri Harvard'da danışmanlar Jeffrey Sachs gibi aracılığıyla alelacele serbest piyasa ekonomisine geçilirken ekonomi kuramında bunun olanaksız olduğunu ortaya koyan bir gelişmenin ortaya çıkmasıydı. Adam Smith'ten beri görünmeyen el sayesinde kendi kendine işlediği söylenen serbest piyasanın ancak gerekli kurumları varsa bunu gerçekleştirebildiği, görünmeyen eli bu kurumların işlettiği anlaşılıyordu. Örneğin ticari bankaların, sermaye piyasasının, standart muhasebe sistemlerinin, serbest denetim şirketlerinin bulunmadığı bir ortamda finans piyasasında fiyatların serbest oluşumu çok anlamlı olamazdı. Bu kurumlar ise bir işlem maliyeti, transaction cost getiriyor, görünmeyen elin işleyişini böylece sağlıyordu. W. Kos, ekonomi kuramına bu katkısı için Nobel ödülü alırken, sofistike piyasa kuramları, piyasa araştırma şirketleri gibi bir yana, doğru dürüst perakende toptan ticaret zinciri ya da ticari bankalar bile olmayan eski SSCB cumhuriyetlerinde fiyatlar serbest bırakılmıştı. Sonuç özel kesim diye vurguncu mafyanın, serbest piyasa fiyatı diye kara borsa fiyatlarının, piyasa dengeleri yerine kıtlıkların ortaya çıkması, ekonomi kadar toplum yaşamının da alt üst olmasıydı. Bu kargaşa merkez sermayesinin rizikosunu yükseltti. Yeni durum kar haddini artırmada beklendiği kadar vaatkar olamadı. Ancak belki daha önemli olanı Rusya Federasyonu'nun çevrenin bir öğesi olmayı kabul etmeyeceğinin ortaya çıkmasıydı. Eski kadroları, Batı yanlısı reformcuları 1993 sonu 1994 başında tasfiye etmesi, demokrasi serbest piyasa ekonomisi yoluyla uyumlaştırılmaları olanağını neredeyse yok etti. Rusya hem SSCB'nin coğrafi mirasına sahip çıkıyor hem merkeziyetçiliğe dönüş yapıyordu. Bu arada ABD'li danışmanlar da bu kadrolarla çalışılamayacağı iddiasıyla istifa ediyordu. Rusya komünizmi tasfiye ederken sanki faşizme kayıyordu. Merkez ise Yeltsin'in diktatörleşmesine ses çıkarmıyordu. Hem de seçilmiş temsilcilerin bulunduğu parlamento binası top tüfekle yıkıldığı halde. Rusya'nın merkezin onaylayacağı bir gelişme çizgisini reddetmesi, ekonomisini tümüyle merkez sermayesinin gereksinimlerini açmaktan kaçınması ne kadar uzun soluklu olabilirdi ki? Nitekim sonuçta 10 milyar dolar kredi alabilmek için Rusya IMF koşullarında bir istikrar programını kabul etti. 1990'lı yılların ilk yarısında 3 haneli enflasyon yaşarken enflasyon 2 haneli düzeyi 1995'ten itibaren indirmişti. Kapılarını olabildiğince merkez sermayesini açmıştı. Ama 1989-1996 arasında GSMH'si %50 oranında düşerken mafya kökenli bir girişimci sınıf giderek genişleyen bir yoksul tabanın üzerinde yükseldi. ve yaşam koşullarındaki kötüleşme bağlamında inanılmaz göstergeler ortaya çıktı. Yaşam süresi 2 yıl kısaldı, para kıtlığı ve ücret ödemelerinde aksama takas olayını başlattı. Sağlık sisteminin çökmesi üfürükçülük ve büyücülük gibi erzatları geri getirdi. Rusya'nın deneyimi bir gerçeği ortaya koyuyor. Merkezin her ülkeyi tarihsel birikimi kurumları, olanakları ve değerler sisteminden soyutlayarak aynı potada eritmek çabası pürüzsüz işleyemiyor. Başta ABD merkez sermayesinin gereksinimi için getirilen yeni şekillendirmeler bazen toplumları alt üst ederken merkezin beklentileri de tam gerçekleşemiyor. 5. 1993-1997 ABD'nin zaferi mi? Eldeki yüzeysel göstergeler ABD'nin getirdiği yeni ekonomik düzenin semerelerini 1992'den sonra topladığını, merkez içinde en yüksek büyüme hızı %2.6, en düşük işsizlik oranı %5 ile 5.5 ile enflasyonsuz %2.4 büyümeyi gerçekleştirebildiğini göstermekti. 1990-1995 New York borsasında hisse senedi fiyatları ise göklerde geziniyor. 1997. Bu arada AB15'in büyüme hızı düşük. %1 olmakta kalmıyor, işsizlik doruklarda geziyor. %11 ila 12. Ekonominin dahi çocuğu Japonya'sı 1990'da Tokyo borsasının çöküşünü izleyen yıllarda finans kesimindeki sarsıntılarla boğuşmak zorunda kaldı. Büyüme hızı %1 iyice düştü. Bir ara dünyada bir numaralı finans gücü olmayı ABD'den almışken bankaları geri ödenmeyen alacaklar, zarar getiren dış ve iç yatırımlar dolayısıyla büyük sarsıntı geçiriyor. Bu görünüme göre ABD merkez içi çatışmalarda başarılı çıktı. 1996 Dünya Ekonomik Forumu, World Economic Forum sıralamasına göre ABD'nin rekabet gücü 53 ülke arasında 3. ve Heritage Foundation'ın hesaplarına göre ekonomide özgürlük düzeyi 148 ülke arasında 5. diğerlerinin çok önüne geçmiş bulunuyor. Japonya sırasıyla 14. ve 11. Almanya 25. ve 20. Fransa 23. ve 31. artık ABD'yi çok geriden izliyor. Hele 53 ülke arasında yeri rekabette 53. ekonomide özgürlükte yeri 148 ülke arasında 115. olan Rusya'nın bu rekabet pazarında ismi dahi geçmemekte. Orta Asya, Kafkasya alanındaki petrol, doğalgaz gibi kaynakların işlenmesinde de ABD şirketleri Rus şirketlerinin önüne geçtiler. Ancak bu zaferi işaret eden göstergelere rağmen ABD'nin bir pürüz zaferi yaşıyor olduğu, kendi sermayesinin çıkarını kollamak için pazarladığı yeni ekonomik düzenin öncelikle kendi ekonomisini kemirdiği görünüyor. ABD'deki göstergelerin iyileşmesinde sermayesinin küreselleşmesinin oynadığı rol yadsınamaz. Ne var ki bir kere küreselleşme ile üretim dışarı taşındıkça ülke olarak ABD giderek fiziksel malların üretim kaynağı olmaktan çıkıyor. Üretim alanında istihdam dışarı taşındıkça istihdam verimsiz bir takım yerel hizmetlerde artırılıyor. İç ekonomideki zaaflarla dış dünyadaki güç arasındaki fark giderek büyüyor ve birinci ikinciyi taşıyamaz duruma geliyor. İkincisi, ABD göstergelerinin diğer merkez üyelerini geride bırakıyor olması ya da ABD'nin dış dünyada sermayesinin küreselleşerek sağladığı güç geniş halk kitlelerine yansımıyor. 1990'lı yılların ortasında ABD'deki servetin 1/3 nüfusun %1'inin, diğer 1/3 izleyen %9'un elinde, yani nüfusun %10'u toplam servetin 2/3'ine, geri kalan nüfusun %90'ı da toplamın 1/3'üne sahip. Kent içlerinde biriken sefalet zenginleri kent dışına taşınırken dış çevredeki sefaletin yaratabileceği saldırılara karşı zenginlerin korunmuş alanları doğuyor. Dünya ekonomisinde merkez ile çevre arasındaki uçurum ABD'nin kendi içinde de var. Bu farklılaşmanın getirdiği toplumsal sorunlar ise çok boyutlu. Latin Amerika ve Asya'nın altın üçgeninden akan uyuşturucuyu kullanan ve pazarlayanlar, bunu satın almak baskısıyla her türlü yasa dışı davranışı sergileyerek geri kalanların güvenliğini yok edenler, ABD'nin merkez içindeki ya da çevre karşısındaki gücüyle bağdaşması zor zaaflar, uyuşturucudan kaynaklanan kara para mali sermaye ile bütünleştikçe küreselleşen mali sermaye aynı zamanda mafyalaşıyor. ABD diğer bir deyişle yeni ekonomik düzenli sermayesinin küreselleşmesini sağlayıp tek kutuplu dünyanın zirvesinde kalmayı başarırken kendi iç toplumsal ve ekonomik yapısındaki zaaflar bununla çelişkili bir görünüm vermekte. Yani getirdiği düzen kendi toplumuna da yaramamış. Ayrıca bu düzenden zarar görenler giderek arttıkça düzenin tepkide yoğunlaşmakta. Mali piyasalarda ard arda patlayan krizler, çevrede kitleleri işsiz bırakıp dış borçları şişiriyor. Yeni istikrar programları yeni sefalet halkaları ekliyor. Üstelik bu krizleri en şiddetle yaşayanlar mali sermayeye en açıkları. Türkiye 1994, Meksika 1994-95, Arjantin 1995, Tayland, Filipinler, Malezya, Endonezya 1997. Peş peşe krizlerle sarsılıyor. Her kriz tepkileri yenilerinin eklenmesi demek. Tablo 1'deki göstergeler 1980-1995 arası dünya nüfusundaki payı %81.6'dan %85.9'a çıkarken dünya GSYİH'deki payı %29.2'den %19.3'e inen çevrenin bütünüyle yarattığı karşıtlığı çok açık ortaya koymakta. Dünya Bankası 1997. 3. Bölüm. Yeni ekonomik düzen için yeni küresel düzenlemeler. Merkezdeki iç çekişmeler ve çevrenin yeni ekonomik düzene uyumlaştırılması için yeni politikalar 1970'li yılların son çeyreğinden itibaren yürürlüğe girdi. ABD-AB, ABD-Japonya ve 1980'li yılların ikinci yarısından itibaren ABD-Çin çekişmesi, bölgeselleşmenin keskinleşmesi ve ciddi bir nüfus bölgeleri paylaşımının sürmesi, Soğuk Savaş sonrası dünyadaki eğilimlerin yönü konusunda ipuçları vermekte. Merkezin her bir ayağı kendi sermayesine serbest alan açabilmek ve yeni alanları kendi nüfuzu altına alabilmek için kıyasaya savaş vermekti. 1990'lı yıllarda bu savaşın kesin mağlubu şimdilik Rusya, galibi ise ABD olarak gözüküyor. Çevresi birkaç boyutta değişimin etkilerine maruz kalmakta son çeyrek yüzyıldır. Bir kere temelde merkez iç çekişmelerden ötürü ABD'nin başlattığı GATT Uruguay Round görüşmelerinin ortaya çıkardığı yeni bir küresel düzen var. Çevrede teknoloji, model, marka taklidi yoluyla rekabet üstünlüğü sağlayabilen bir dizi dinamik gelişmesi olan yarı sanayileşmiş ülke, bu yeni süreçten ciddi kayıplara uğrayabilecek gibi gözükmekte. Merkezde bölgeselleşme üst orta gelirli, yarı sanayileşmiş bir dizi ülkeyi kapsayıp diğerlerini dışlarken dışarıda kalanların ticaret sapmasından uğradığı kayıplar var. Tabii en önemlisi sermayenin küreselleşmesine çevreyi içerebilmek. Merkez sermayesi açısından karlı yatırım alanına dönüştürebilmek ve çığ gibi büyüyen dış borçların ödenmesini garantilemek için getirilen yeni düzenlemeler. Öyle ki bu düzenlemeler hükümetlerin ekonomi politikası geliştirme özgürlüğünü neredeyse ortadan kaldırmış. Tıpkı 1 Kasım eski Yunan trajedilerindeki gibi tanrıların belirlediği kaderi sanki yaşamaya mahkum edilmişler. Zaten nasıl oluyorsa iktidara gelenler de hep bu kaderin gerekliliğine inanmışlar olmakta. La Fontaine'in orman masallarından birinde vebadan hastalanan hayvanlara ormanların kralı aslanın bulduğu çözüm, yeni ekonomik düzendeki yeni düzenlemelerin kime ne getirebileceğini tam öngörüyor. Vebadan kırılan hayvanları aslan toplantıya davet eder. Kanısınca ormana vebayı günahkarları cezalandırmak için tanrılar yollamıştır. Eğer herkes günahlarını itiraf ederse, toplanan heyet en günahkarı mahkum edip tanrılara kurban edebilirse, o zaman bütün orman yaratıkları vebadan kurtulacaktır.